Ayrım 10, sayfa 201. Koalisyona doğru. Nispi seçim ilk mahsurunu doğurmuştu. Mecliste hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunlukta değildi. Koalisyona, yani partiler iştiraki yoluna gitme zarureti ortaya çıkmıştı. Fakat hangisi hangisiyle işbirliği yapacak ve muayyen bir politikada birleşecekti? Mecliste 4 parti vardı. Bunlardan milli birlikçilerce yalnız biri gözde partiydi, diğer 3'ü ise aforoz edilmiş partilerdi. İşin kötü tarafı bu gözde parti memleket çoğunluğunun gözünde değildi. Olmadığını 1950, 1954 ve 1957 seçimleriyle son 15 Ekim seçimi açıkça göstermişti. Madem ki demokrasi yolundaydık, bu yolda gözde partiyi ve adamı yalnız millet beğenir ve seçerdi. Millet çoğunluğunun dışında bir zümre veya hizbin bir partiyi ve adamı beğenmesi bir kıymet ifade etmezdi. Milli Birlik hükümetine düşen vazife elindeki iktidarı kendi beğendiğine değil millet çoğunluğunun beğendiğine emanet etmesiydi. Fakat işin yine kötü tarafı millet çoğunluğunun beğendiği de tek parti halinde değildi. 3 kola ayrılmıştı. Şu vardı ki bu kollar görüşte, programda ve milli ideali temsil etmekte birleşiyordu. Daha açıkçası Türkiye'de öteden beri su başını tutmuş olan Halk Partisi karşısında tıpkı Hristiyanlıktaki teslis gibi zatinde tek teşahhusunda üçlü bir demokratik cephe vardı. Meclisteki partilerin durumu emrediyordu ki birbirine pek yakın olan partiler birleşsin. Baş üstüne düşüp de kırılan bir billur gibi parçalanmış fakat parçaların birbiriyle birleşmesi mümkün olan bu cephenin kolları anlaşsın. Nispi seçimin mantığı bunu istiyordu. Bu anlaşmayı temine başta Gürsel Paşa olmak üzere parti şefleri el birliğiyle çalışmalıydılar. Bu iş tarafsız devler sıfatıyla evvela Gürsel Paşa'ya düşerdi. Bakıyordum, umumi selametin gösterdiği bu yola pek iltifat olunmuyor. Bilakis gözde partinin adamları okşanıyordu. Yine bakıyordum, berikilerde de işbirliği yapma yolunda ciddi bir gayret ve teşebbüs görülmüyordu. Bu yolda bir gayret ve teşebbüs demokratik cephenin en kıdemli ve tecrübeli lideri sıfatıyla Bölükbaşı'ya düşerdi. Bölükbaşı diğer iki partinin adamlarıyla görüşerek devlet reisine bir kabine ve bir program sunmalıydı. Yakışan ve maslahata uygun olan buydu. Halbuki bu yolda ciddi bir hareket yoktu. Herkes ürkmüş ve yılmış bir vaziyette güçlüğü başkasının halletmesini bekliyordu. Tarihinde yanılmıyorsam 7 Kasım idi. Öğleden sonra bana iki milletvekili eski talebem geldi. Biri İstanbul'dan Ferruh Bozbeyli, öbürü de Rize'den Arif Hikmet Beylerdi. Oturduk. Hayrola dedim, meclisin en hassas olması lazım gelen bir zamanda İstanbul seyahati. Hayır hocam, maksat seyahat değil, size bir vazife ile geldik. Arkadaşların selam ve sevgilerini, bir de Ankara'ya kadar gelmeniz ricasını getirdik dediler. Bende artık hal kalmadı, ben şimdi bir müstehaseyim, beni köşemde bıraksanız iyi edersiniz. Ne münasebet efendim, sizin memlekete daha hizmet borçlarınız var, bunları ödemeden köşeye çekilemezsiniz. Nedir? Beni niçin Ankara'ya istiyor arkadaşlar? Üç partinin işbirliği yaparak hükümet mesuliyetini yüklenmesi için görüşmeler oldu. Fakat Osman Bölükbaşı buna yanaşmıyor. Kanaatimizce nispi temsilin bugünkü neticesi karşısında tutulacak tek yol budur. Memleketin selameti de bunu emretmektedir. Ankara'ya kadar zahmet etseniz Bölükbaşı'yı belki siz ikna edersiniz. İkna eder miyim bilemiyorum ama doğru düşünenler için yol birdir derler, ben de sizin gibi düşünüyorum. Bu yolda bir hareket göremediğimden dolayı üzülüyordum. Çok hayırlı bir teşebbüs. Bu teşebbüsün muvaffak olması için Ankara'ya gitmek zahmet değil, rahmettir. Uçak idaresine telefon ediniz, bize yer temin etsinler, hemen hareket edelim dedim. Yer temin edildi, çarçabuk hazırlandım. O akşam Ankara'ya uçtuk ve saat 20.30 sularında da Bölükbaşı'yı evinde ziyaret ettik. Bölükbaşı'ya üç partiden müteşekkil bir koalisyon hükümeti kurulması için bilhassa İstanbul'dan kendisiyle görüşmek üzere geldiğimi ve bunun konuşulmaya değer bir mevzu olduğunu söyledim. Konuştuk ve konuştuk. Netice itibariyle havanda su dövdük. Bölükbaşı dostumu ikna etmek ne mümkün? Bir sözüme 40 cevap verdi. Bir aralık, "Azizim Osman Bey," dedim. "Diğer iki partinin adamlarıyla görüşüp mutabık kalmaya çalışmayı üstüme alıyor ve size başvekilliği teklif ediyorum. Bu gece olmazsa yarın Adalet ve YTP ile temasa geçeceğim." Bölükbaşı bunu da kabul etmedi. O partinin başlarında bulunanları seçimlerde öğrendiğini ve kendileriyle işbirliği yapamayacağını söyledi. İlave ettim. "Memleketin selameti emredince kurtla kuzu bile barışır. Selamet bundadır. Yalnız biraz unutma ve feragat lazım." Cevap verdi. "Hem böyle bir koalisyona bir kısım askerler asla müsaade etmezler. Halk Partisi'nden başkasına güvenleri yoktur," dedi. Bu noktada haklısınız, ben de böyle görüyorum. Fakat siz devlet reisine teklifinizi ve milletvekilliği vazifenizi yapınız. Bir kısım askerler sizi beğenmez, teklifinizi kabul etmezlerse beğendikleriyle kol kola girip güle güle seyrana çıksınlar. Fakat siz milletin vekillerini kendi kaprislerine alet etmesinler. Olmazsa uhdenizdeki millet emanetini sahibine iade edersiniz. Buna da bırakmazlar. Anladım ki bölükbaşı güç bir durumdadır. 46'dan sonra halkçıların en azgın zamanında yılmayan, demokratlar devrinde hapishanelerden korkmayan dostum Osman Bey'e bu defa bir ürkeklik gelmişti. Fazla ısrarda bir fayda yoktu. Vakit geç olmuş, saat 11.30'a gelmişti. Müsaadelerini alarak ayrıldık. Ertesi gün bölükbaşı bana iadeyi ziyarete geldi. Tekrar 1-2 saat görüştük, olmadı. Ben saat 21 treniyle İstanbul'a döndüm. Bu hikaye de böylece sona erdi. İkinci seri hatıralarıma burada nihayet verirken umumi netice olarak şunu söyleyeceğim. Memlekette iş ve yiyecek kıtlığı var diyorlar. Amerika'dan yeniden para ve yiyecek yardımı istemişiz. Bence bizde asıl kıtlıkların en fecisi olan adam kıtlığı var. Türkiye'miz bir zamandan beri Diyojen gibi gündüzün elinde fener adam aramaktadır. Onu bulduğu gün hem iş hem de yiyecek kıtlığından kurtulacaktır. Bahtiyar o millettir ki başında bilgili, namuslu ve feragat sahibi devlet adamları vardır. İsviçre, 13 Eylül 1962. Profesör Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu ile açık hasbihal. Bir ahbabım telefon etti. Profesör Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu'nun hakkınızda yazdıklarını okudunuz mu? Hayır, görmedim. Ben tesadüfen ikinci yazısını okudum. Sizin Yeni İstanbul'da çıkan 28 Mayıs beyannamesi başlıklı yazınızdan fena halde alınmış, bir profesöre yakıştıramadığım tarzda size cevap veriyor dedi. Kendisine şunları söyledim. Hıfzı Velde Bey benim öteden beri dostum ve ilim adamı bir arkadaşımdır. Kendisiyle memleket görüşlerinde ayrıldığımız noktalar varsa da idealde daima birleştik. Hakkımda kötü şeyler söyleyeceğini tahmin etmem. Bununla beraber yazılarını kendim okumadan bir şey söyleyemem. Şimdilik şu kadar diyeyim ki, mahkeme önünde kanaatini söylediğinden dolayı yalan şahadette bulunduğu mahkemece sabit olmadıkça şahide kızılıp çatılmaz. Dostluğumuza dair. Beni mevzu alan yazılarınızdan bana telefonla haber vermişlerdi. İstanbul'dan beklediğim yazıları da gönderdiler. Ahir zaman peygamberi başlığı taşıyan iki yazınızın ikisini de okudum. Benim Yeni İstanbul'da çıkan 28 Mayıs beyannamesinin düşündürdükleri başlıklı yazımdan pek alınmışsınız. Uzun uzun dostluğumuzdan ve eski arkadaşlığımızdan bahsettikten sonra yer yer ölçüsünü aşan tarihlerde iğneleyici tenkit ve tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Bununla beraber yazılarınız bütünüyle bana telefonda dedikleri gibi değil. Size yaraşan ağırbaşlılığı muhafaza etmişsiniz. Eğer ben bu hasbihalimde sizin kadar ağırbaşlı olamazsam mazur görünüz. Çünkü aramızda fark var. Ben 2 senedir efkârı uğruna kahır çekmiş ve bağrı yanmış bir insanım. Bazen tadını kaçırırsam içimdeki acıdandır, affediniz. Evet Hıfzı Veldet Bey, 30 seneye yakın bir arkadaşlığımız var. Birbirimize daima destek olduk ve karşılıklı yardımlarda bulunduk. Birbirimizi hiç incitmedik. Gerçi memleket meselelerinde ayrıldığımız esaslı noktalar var. Bu ayrılığı siz kendinizi inkılapçı, beni de mukaddesatçı diye ifadelendiriyorsunuz. Akademik kariyeri Recep Peker'in inkılap dersleri doçentliğiyle başlayan Hıfzı Veldet'in inkılapçılığını tabii görürüm. Bana gelince bunu çok kere söyledim. Ben hamdolsun memleketçi, milliyetçi, maneviyatçı ve terakkici muhafazakarım. Ve bence bu vasıflar temiz manada bir inkılapçılıkla çatışmaz. Beni en çok müteassis eden mevkuf bulunduğum o kötü günlerimde gösterdiğiniz alaka ve yakınlıktır. Hülasa ilk yazınızda anlattıklarınızın hepsi doğrudur. Hatta belki tevazuunuzdan, belki de kıymet vermediğinizden olarak son bir teveccühkar konuşmanızdan bahsetmemişsiniz. Müsaadenizle bunu da ilave olarak ben kaydedeyim. Geçen de buradan her ikimizin sevdiğimiz doçent Selahattin Suli Tekinay geçti. Lütfedip bana da uğradı. Konuşurken söz 147'lerin üniversiteye dönmeleri meselesine intikal etti. Bu münasebetle hukuk fakültemizde toplanan profesörler meclisinde siz 1 Aralık söz almış ve benim hakkımda iltifat ve sitayişle dolu güzel bir konuşma yapmışsınız. Bunu anlattı. Çok memnun oldum. Aynı zamanda da hayret ettim doğrusu. Kendi kendime bu iltifat biraz da evvelce işlenmiş bir günahın kefareti olmasın dedim. O günah 27 Mayıs günü heyet halinde Ankara'ya giderken işlenmişti. Heyetten bazı arkadaşlar sormuşlar. Aramızda başkil yok. Nasıl olur? Memleketin en tanınmış anayasa hocası bu heyette nasıl yok olur demişler. Bunun üzerine siz pür tehevür yumruğunuzu masaya vurarak ayağa kalkmış ve "O gelirse ben yuğum" demişsiniz. Buna hayret eden bir arkadaşla aranızda oldukça sert sözler geçmiş. Ankara dönüşüne bunu bana anlattılardı. Hiç ummadığım ve beklemediğim bu hareketinize şaşmış kalmıştım. Ve kendi kendime şu insan denilen mahluk hakikaten kapalı bir kutuymuş. Zamanı gelip de içindekiler ortaya dökülmeyince esrarı bilinmiyor diye düşündüm. Mamafi Hıfzı Veldet Bey, sizin "o gelirse ben yoğum" dediğiniz heyette bulunmaktan Allah beni korudu. Ona şükrediyorum. Fakat şayet aranızda olsaydım, Türk hukuk tarihine 28 Mayıs beyannamesi gibi bir vesika koymaz ve nesiller nazarında hacil olmazdınız. Geçelim ve mevzuya gelelim. Dostluk ve hakikat sevgisi. Evet Hıfzı Veldet Bey, dostluk ve arkadaşlık bahsinde dediklerinizin hepsi doğrudur. Yalnız ben bu dostluğun mevzumuzla ilgisini göremiyorum. Yani ben 28 Mayıs beyannamesi hakkında şahit olarak konuştuğum umumi efkar mahkemesi önünde dostluğumuzu düşünerek hakikati gizleyip yalan şahitlik mi etmeliydim? Benden bunu mu bekliyordunuz? Bunu bekliyor idiyseniz aldanıyorsunuz. Ben İslam'ın 4. halifesi İmam-ı Ali'nin şu "hak ve hakikat ulvidir. Hakikatten daha ulvi hiçbir şey yoktur" mealindeki hikmet dolu sözüne inanmış ve bağlanmış bir insanım. Benim nazarımda hakikat sevgisi dostluktan, hatta ana baba sevgisinden daha üstündür. Seni o mahkemeye ihsar müzekeresiyle mi çağırdılardı? 2 sene evvel olup geçmiş bir işi bugün kurcalamak sana mı düştü diyeceksiniz. Beni o mahkemeye ne mübaşirle ne de ihsaren çağırdılar. Ahlaki vicdanımın emrine uyarak kendim gönüllü gittim. Çünkü ben ahir zaman peygamberinin Müslümanlar için içtimai ahlak düsturu olarak koyduğu şu "kötülüklerle muktedir isen elinle ve yumruğunla, değilsen dilinle ve kaleminle, buna da muktedir değilsen kötülerden yüz çevirmek suretiyle mücadele edeceksin" mealindeki düstura bel bağlamış bir kimseyim. 28 Mayıs beyannamesinin kötülüğü neresinde diye sorarsanız, hukuka ve hakikate aykırı olmasında, ihtilalcilere yol şaşırtıp ihtilali gayesinden saptırmasındadır derim. Bunu ispat için beyannameyi müsaadenizle yeniden ele alalım ve sizler ne dediniz, ben ne dedim ve diyorum, bunları bir daha gözden geçirelim. Beyannamenin süs kabiliğinden olan haşfiyat ve kaşriyatını atarak özünü alırsak sizler, iktidar anayasayı çiğnedi, bu sebeple meşruiyetini kaybetti ve yediği darbeye layık oldu dediniz. Ben de dedim ve diyorum ki, demokrat iktidar gerçi kendisinden evvelki iktidarlar gibi anayasaya aykırı kanun yaptı ve çıkardı. Anayasaya aykırı kanun çıkarmakla anayasa çiğnenmiş olmaz. O kaya gibi yerinde durur. Yalnız aykırılığı mahkeme kararıyla sabit olan kanun kanun olmaktan çıkar ve ölü kanunlar arasına girer. Fakat bu neticenin bile hasıl olması için mahkeme kararı şarttır. 3-5 kişinin bir araya gelerek filan kanun anayasaya aykırıdır demesi hukuken hiçbir kıymet ifade etmez. Eğer eder derseniz, nitekim diyorsunuz, hukuktan yüz çevirmiş ve anarşiye yol açmış olursunuz. Düşününüz ki bugün sizler gibi 3-5 kişi bir araya gelerek mesela tedbirler kanunu anayasaya aykırıdır, binaen aleyh iktidar anayasayı çiğnemiş ve meşruiyetini kaybetmiştir diyebilirsiniz. Fakat bu nereye götürür Hıfzı Veldet Bey? Hukukun yolu daima mahkemeden geçer. Hukuk devleti netice itibariyle içinde kara kuvvetin hakim olduğu devlettir. Sorarım sizlere. Bizde bir anayasa mahkemesi var mıydı? Son senelerde devede kulak mesabesinde tek tük bir iki mahkeme kararından başka bizde 35 senedir mahkemeler anayasaya aykırılık iddialarını dinlediler mi? Demek ki bugüne kadar Türkiye'de anayasaya aykırılığı hukuken sabit olmuş ve mahkeme kararı giymiş kanun yoktur ki iktidar bununla anayasayı çiğnemiş olsun. Dikkat buyurunuz, ben daha ileri gidecek anayasaya aykırılığı mahkeme kararıyla sabit olmuş kanunların varlığını farz edeceğim. Bu takdirde bile iktidar için anayasayı çiğnemiştir denilemez. Çünkü aykırılığın hükmü ve neticesi sadece aykırı kanunun kanun olmaktan çıkmasıdır. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar yüksek mahkeme kararıyla anayasaya aykırılığı sabit olup kanun olmaktan çıkmış 50'ye yakın ölü kanun var. Bununla beraber ne Amerika'da ne de dünyanın hiçbir medeni memleketinde Amerikan parlamentosu anayasayı çiğnemiştir diye bir söz ve iddia işitilmemiştir. Hukuk tarihinde ilk defa böyle bir gayri hukuki ve mantıktan ari iddiayı sizler uydurup ortaya attınız. Bu sadece eksantrik bir iddia olarak kalsaydı ehemmiyeti yoktu. Fakat sizler bu iddianızda bütün bir parlamentoyu tarihte emsali görülmedik bir şekilde haksız yere itham ettiniz ve ihtilalcilere yol şaşırttınız. Dahası var Hıfzı Veldet Bey. Hakikat ve aklı selim karşısında 28 Mayıs beyannamesi. Evet, dahası var Hıfzı Veldet Bey arkadaşım. 27 Mayıs günü tok sesli bir asker radyoda şöyle konuştu ve aynen ''İhtilal hiçbir zümre ve partiye karşı yapılmış değildir. İhtilal sırf kardeş kanı dökülmesine mani olmak için yapılmıştır.'' dedi. İşte hakikat ve işte aklı selim. Sizler aklı selimin gösterdiği bu yoldan gideceğiniz ve bu hakikatten hareket edeceğiniz yerde şeytanın bile aklına gelmeyecek bir dava tutturdunuz. Ortaya yersiz ve haksız olarak bir anayasa çiğneme iddiası ve nokta nokta meselesi çıkardınız. Hukukçu sıfatıyla sizlere ihtilalin parlattığı yangını körüklemek değil, yatıştırmak düşerdi. Sizler bilakis beyannamenizle kardeş kanı dökülmesini önlemek için yapılan hareketi mecrasından taşırttınız. Yalnız yüzlerce nokta nokta değil, binlerce vatandaşın da hapishanelerde süründürülmesine yol açtınız. Türk milletinin manevi birliği bozuldu. Memleket iki kampa ayrıldı. Bir tarafta güya yüzleri aklar, bir tarafta da anayasayı çiğneyenlerin kuyruklar karşı karşıya yer aldı. 1960 yazında ben bu fecaati önlemek ve ihtilalcileri uyandırıp tarafsızlığa davet etmek için yazılar yazdım. Ve bu sebeple ben de kuyrukların kuyruğu oldum. 2,5 ay hapishanelerde süründüm. Bütün bu olanlardan sonra şimdi zat-ı aliniz hepsini unutmayı tavsiye ediyorsunuz. Ben de bu fikirdeyim. Nihayet aynı bir millet ailesinin evlatlarıyız. Kardeşler arasında bazen kötü münasebetler ve gaddarlıklar olur. Fakat bunlar unutulur ve unutulmalıdır. Etrafımız Rus çemberiyle çevrili bir avuç milletiz. Aramızdaki kötülükleri nisyan çukuruna gömüp el ele vermeliyiz. Kardeşler olarak bize yakışan budur. Ve bunu tavsiye etmekte çok haklısınız Hıfzı Veldet Bey. Fakat bir şartla. Hatalıların hatalarında ısrar etmemeleri, kendilerini temize çıkarıp karşılarındakileri affedilmez suçlu görmemeleri, yani kısaca hem kel hem fodul olmamaları şartıyla. Bu şartı yerine getirmeyi ve barış yolunu açmayı memleket insanları herkesten evvel sizlerden beklemektedir. Tekrar mevzuya girelim ve devam edelim. Yazınızda ceza kanununun şu meşhur 146. maddesindeki cebren kelimesi üzerinde duruyor ve İtalyan ceza alimlerinden bahsediyorsunuz. Beni bu alimlerin cebir kelimesine verdikleri manayı bilmemekle itham ediyorsunuz. Bizim eski hukukumuzda da böyle yapılırdı. Yani bir meseleyi anlamak için fukuhadan ve müçtehitlerden birinin otoritesine sığınılırdı. Yazınızda bana isnat ettiğiniz skolastik usul ve zihniyet işte budur Hıfzı Veldet Bey. Ben 50 senedir talebe ve hoca olarak hukuk dünyasında yaşamış bir kimseyim. Bugün okuduğum bir kanun maddesini anlamak için skolastik usule başvurup bir otoriteye dayanma ihtiyacında değilim. Esasen madde gayet açıktır. Maddede anayasayı cebren, ihlal, iskat ve tagirden bahsediliyor. Hukukta cebir, bir kimseyi istemediği ve arzulamadığı bir işi yapmaya yahut istediği ve arzuladığı bir işi yapmamaya zorlamak demektir. Ve en az karşı karşıya iki kişi farz eder. Bunlardan biri cebreden, diğeri de mecbur olandır. Başka bir deyişle zorlayan ve zorlanandır. Meselemizde zorlayan kim, zorlanan kim? Bunların ikisi aynı bir şahıs olamaz. Aynı bir şahsın hem ücbir hem de mecbur sıfatı olması muhaldir. Bunlar zaruri olarak ayrıdır. Fakat kimlerdir? Bir kere, meclis ekseriyeti kendi kendisine anayasayı ihlal, iskat ve tagire zorlayamaz. Bunun hem manası yok hem de meclis ekseriyetinin anayasayı tadil etmek hakkı vardır. Elinde bu hak varken meclis niçin ihlal yoluna gitsin? Bunun hiç manası yoktur. Kalır bir ihtimal. O da icra organı olan hükümetin meclisi ihlale zorlamasıdır. Bunun da imkanı hatta manası yoktur. Çünkü anayasa hükmünce hükümeti düşürmek her an meclisin elindedir. Meclise tabi ve canı meclisin elinde olan hükümet meclisi nasıl zorlar? Kaldı ki eski anayasanın 17. maddesi milletvekillerine rey kullanmakta çok geniş bir salahiyet tanımakta ve onları bu hususta mutlak bir mesuliyetsizlikle himayesi altında tutmaktadır. Şu halde mantıken ve zaruri olarak zorlanmanın ister maddi ister manevi hariç yani hükümet ve meclise yabancı bir kuvvetten gelmesi lazımdır. Esasen 146. maddenin sevkinin manası ve hikmeti de budur. Yani açık konuşalım, anayasayı koruma ve muhafaza etme vazifesiyle mükellef olan bir heyete bu maddeyi tatbik etmek, hukuku, mantığı ve aklı selimi hiçe saymaktır. Hülasa, azizim Hıfzı Veldet Bey, neresinden alırsanız alınız, beyannamedeki iktidar anayasayı çiğnedi, nokta nokta kaybetti iddianızın hukuk önünde, mantık ve aklı selim önünde iler ve tutar yeri yoktur. Bunun bir hata olduğunu itiraf ediniz. Dünya hukuk alemine karşı bunu müdafaya kalkışmayınız. Hatada ısrar, hata işlemek kadar hatadır. Yazılarınızın her noktasına cevap vermek çok uzun olur. Yalnız milletlerin ihtilal hakkından da bahsediyorsunuz. Bunun üzerinde biraz duracağım. Milletlerin ihtilal hakkı. Evet, Hıfzı Bey arkadaşım. Son yazınızda milletlerin ihtilal hakkına ve daha birçok meseleye parmak basıyor. Bu arada Büyük Millet Meclisi'nden de pek alaylı bir şekilde bahsediyorsunuz. Meclisin 55 bin cahil köy imamından seçildiğini farz ediyor ve bu faraziyeden neticeler çıkarıyorsunuz. Yani vaktiyle meşhur bir devlet adamımızın sandığı gibi siz de Türk halkını nankör ve nadan sanıyorsunuz. Endişe etmeyiniz. Türk halkının izanı ve aklı selimi vardır. Büyük Meclisi kimlerden seçeceğini bilir. Nitekim daima bilmiştir. Cumhuriyet devrinin 40 seneye yaklaşan meclisleri meydandadır. Fakat bu tarzdaki konuşmaya mantıkta batıl bir faraziyeden hareket edip hüküm çıkarmak manasına demagoji yahut safsata denir ki sizin yüksek ehliyetinizi hiç yakıştıramadım. Hele Büyük Millet Meclisi günün birinde ister ve karar verirse hilafet ve saltanatı geri mi getirecektir yolundaki istifamınızı bütün bütün yadırgadım. Fakat siz bu türlü yersiz faraziyelerinizle devlet hukukundaki bilginizin sağlığını ve sabitliğini ortaya koymuş oluyorsunuz. Gayet tabii zamanımızda hukuk ilmi o kadar genişlemiştir ki bir insanın bu ilmin her şubesinde derin bir mütehassıs olmasına imkan kalmamıştır. Benim de medeni hukuk sahasındaki bilgim sizin devlet hukukundaki bilginiz gibi sığ ve sathidir ve bence bu ayıp bir şey değildir. Bizim gibi olgun adamlara yaraşmaz olan kendi ihtisas sahamız dışında bir mütehassıs edasıyla konuşmaktır. Sözü yine uzattım, mevzuya gelelim. İkinci yazınızda işaret ettiğiniz gibi milletlerin zulmeden iktidara karşı başka çare kalmayınca isyan etmeye ve ihtilal çıkarmaya hakları vardır. Bütün devirlerde büyük hukukçu ve filozoflar bundan bahsetmiş ve bu hakkı tanımışlardır. 1960 yazında Yeni Sabah'taki seri yazılarımda ihtilal hakkından ben de bahsettim ve Milli Birlik Hükümeti'nin ne şartlar altında meşruiyet kazanacağını gösterdim. Bilhassa 18. asrın tabii hukuk mekteplerinden başlayarak 19 ve 20. asırlarda milletlerin bu hakkından bahsedilmek moda oldu. Bu haktan Amerikan İstiklal Beyannamesi acı acı bahseder. Fransızların 1789 beyannamesinde de zulme mukavemet hakkı insan haklarından biri olarak yer alır. Bizim eski hukukumuzda, fıkıh kitaplarında, Huruç Ales Sultan diye bir fasıl vardır. Bu fasılda zalim iktidarlara karşı Müslümanların isyan ve ihtilal hakkından bahsedilir. Bazı İslam alimleri bu hasbihalin başında bir münasebetle kaydettiğim Peygamber Efendimizin meşhur sözündeki mücadeleyi isyan ve ihtilal manasına alırlar. Hülasa, şarkta ve garpta bütün fikir adamları bu hakkı tanımış ve teslim etmişlerdir. Yalnız şu var ki, buraya dikkat edelim. Gerek bizim İslam alimlerinin uluları ve gerek Avrupa'nın büyük hukuk ve felsefe otoriteleri bu haktan tıpkı vebadan ve cüzzamdan konuşur gibi ürkerek ve tiksinerek bahsederler. Ve ihtilali zaruri bir fenalık görürler. Asla ihtilali teşvik ve tahrik edici bir ifade kullanmazlar. Hakikatte de isyan ve ihtilal ürkülecek bir hal ve harekettir. Bu öyle bir haktır ki, tababetteki zehirli ilaçlar gibi daima kapalı bir dolapta kalması ve çoluk çocuk eline geçmemesi lazımdır. İsyan ve ihtilal, çaresizlik karşısında hastayı zehirle tedavi etmek kabiliğindendir ve kullanılması, kullanılmamasından daha tehlikelidir. İsyan ve ihtilal memlekete iyilikten ziyade kötülük ve perişanlık getirir. İki senedir Türkiye'mizin hali meydandadır. Fransa'da büyük ihtilalin üzerinden 170 küsur sene geçmiş olmasına rağmen açılan yara hala kanamaktadır. Bunun içindir ki ciddi hukukçular ihtilalden hiç hoşlanmazlar. Hukukçu sulh ve kanun adamıdır. Onun yolu ihtilal değil, ikna ve irşattır. İş böyleyken siz yazınızda 27 Mayıs'ı intihaç eden hal ve hadiseler tekerrür ederse 28 Mayıs beyannamesi gibi bir vesikaya yeniden imzanızı koymakta tereddüt etmeyeceğinizi söylüyorsunuz. Buna hayret ettim. Hatada ısrar daha büyük bir hatadır Hıfzı Veldet Bey. Görüyorum ki hukukçu olarak aramızda büyük fark var. Bu farkı göstermek için gelecek hasbihalimde başımdan geçen küçük bir macerayı anlatacağım. Bir maceranın hikayesi. Benim hukukçuluk anlayışımı göstermek için başımdan geçen bir macerayı anlatacağımı söylemiştim. Macera şudur. Sene 1949, Aralık ayı başları. İnönü İdaresi'ni şiddetle tenkit ediyor, Vatan, Tasvir, Son Posta gazetelerine yazıyorum. Aynı zamanda Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti'nin başkanı sıfatıyla cemiyet merkezinde umumi toplantılar tertipliyor, beyannameler neşrediyorum. Bu sırada bir gün pek sevdiğim bir marifçi dostum beni evimde ziyaret etti. Biraz vakitsiz olan bu ziyaretten maksadın sırf görüşmekten ibaret olmadığını sezdim. Sormaya lüzum kalmadan kendisi doğruca mevzuğa girdi ve ''Birkaç yüksek rütbeli subay sizinle gayet mahrem bir görüşme yapmak istiyor ve bir randevu rica ediyor. Aramızdaki münasebeti öğrenmişler, beni elçi olarak gönderdiler. Onların tarafından ben de bu görüşmeyi kabul etmenizi ricaya geldim.'' dedi. ''Neyin nesi olsa gerektir?'' ''Görüşme mevzunun tamamını bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla söylemeye mezun değilim. Görüştüğünüz zaman öğreneceksiniz.'' Randevu bir çarşamba günü saat 15.30'da, Yıldız civarındaki bir yerdeydi. Peki, görüşelim dedim. Çarşamba günü Beşiktaş durağında tramvaydan indim, Yıldız yoluna doğru yürüdüm. Yanıma bir kurmay binbaşı yaklaştı. Beni randevu yerine götürmeye memur edilmiş, beraberce gittik. Randevu yerinde 4 yüksek rütbeli kurmay subayla karşılaştım. Bugün halen İstanbul'da vazife başında bulunan marifçi dostum da oradaydı. El sıkıştık, oturduk. Bir iki hoşbeşten sonra subaylardan en yüksek rütbelisi söze başladı. İnönü'nün şahsı ve idaresi aleyhinde çok ağır ithamlarda bulundu. Arkasından diğeri ve diğeri sırayla konuştu. O zamanki gidişin iter ve tutar tarafını bırakmadılar. Neticede biz dediler. Ordu'da 80 kadar subay söz birliği ettik ve karar verdik. İnönü hükümetini alaşağı edecek ve en kısa bir zamanda seçimlere giderek kazanacakları iktidar teslim edip vazifelerimize döneceğiz. Sizden ricamız, harekete geçildiği zaman elinizdeki gazetelerle bizi desteklemek ve hareketin sırf memleket haline yapıldığını umumi efkara bildirmektir. Siz bu tasavvurunuzu benden ve arkadaşımdan başkasına açtınız mı? Hayır. İlk size söylüyoruz, fakat açacağız. Kimlere? Evvela Ahmet Emin Yalman'a. Yalman o sırada İnönü İdaresi'nin baş düşmanları arasında idi ve subaylar onu yalnız yazılarından tanıyorlardı. Ama bu adamdan sakınınız, kendisine sır verilecek bir insan değildir. Başka? Bir de Selim Ragıp Emeş'le görüşeceğiz. Son posta sahibi o sırada muhalefetin alemdarlarından idi. Selim Ragıp Bey'i açabilirsiniz, namuslu adamdır. Tasavvur hakkında benim ne düşündüğüme gelince. Ben böyle bir hükümet darbesini asla tasvip etmem. Tarihimiz meydandadır. Bizde hükümet darbelerinden ve ihtilallerden memlekete asla hayır gelmemiştir. Yeniçeri isyanlarına kadar gitmeye hacet yoktur. Bir Sultan Aziz vakasını ve bir meşrutiyet ihtilalini düşünmek kafidir. Görüyorum ki niyetiniz halis ve samimi. Fakat hareketiniz millete iyilik yerine zarar ve perişanlık getirir. Memleketini seven insanlar sıfatıyla sizlere yalvarırım. Bu teşebbüs ve hareketten vazgeçiniz ve arkadaşlarınızı da buna ikna ediniz. Bence bugün yapılacak bir iş var, o da hükümeti bir an evvel seçimlere gitmeye ikna etmektir. Bana öyle geliyor ki hükümet buna mecbur olacaktır. Bunu sabırla bekleyelim. Selamet bundadır. Benim sizlere kardeşçe tavsiyem budur. Mamafi Selim Ragıp Bey'le de görüşünüz. Çok ümit ederim ki o da aynı tavsiyede bulunacaktır. Bu konuşmadan sonra ben işi münakaşaya dökmeden kalktım ve toplantıdan ayrıldım. Ertesi gün merakla Selim Ragıp'ı aradım. O da aynı merakla beni aramış, nihayet buluştuk. Ben de sizin konuştuğunuz gibi konuştum. Hayırlısıyla teşebbüsü önledik dedi. Bu iş ve bu konuşma olup geçti. O zamanın iktidarı da tahmin ve teminim gibi insaf edip 3-5 ay sonra seçimlere girdi ve mesele kalmadı. Yalnız ben şuna kaniyim ki teşebbüs ciddiydi. Ve eğer ben teşebbüsü teşvik ve tahrik yoluna gitseydim, 27 Mayıs'ta olanların 1949'da olması çok mümkün ve muhtemeldi. Fakat ben, büyük konuşmuş olmazsam hukukçuyum. Bu sıfatla üstüme düşeni yaptım ve bundan dolayı vicdan rahatı içindeyim. Sizin de hiç olmazsa hatada ısrarı bırakıp benim gibi vicdan rahatına ermenizi dilerim dostum. İsviçre, 5 Ocak 1963. Kitabın sonu. 26 Haziran 2008, sayfa 222.